Türk İdaret Tarihi Blok 22. Bundan başka riayaya eziyet edilmesine, maddi ve manevi külfet yüklenmesine izin verilmezdi. Devlet, sipahi, riaya üçlüsünün statüleri ve karşılıklı mükelleşiyetleri tahrir defterlerinin başında yer alan sancak kanunnamelerinde ayrıntılı bir biçimde belirlenmiştir. Nitekim dönemin devlet adamlarına öğütler veren siyasetnamelerinde devletin bekasının riaya ile mümkün olduğunu sıklıkla dile getirilmiştir. Tımarı sipahi, toprağı sebepsiz yere terk edenlerden, sebepsiz yere 3 yıl üst üste ekmeyenlerden, sebepsiz yere vergisini vermeyenlerden toprağı geri alabilirdi. Tımarı sipahinin köylüye karşı, köylünün güvenliğini sağlamak, vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamak, tohum, gübre ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek gibi görevleri vardı. Osmanlı toprak rejiminde her dirliğin çekirdeğini teşkil eden ve kılıç adı verilen bir kısım vardır. Tımarlar, kılıç tabir edilen ve hiç değişmeyen bir çekirdek asıl kısmı ile bu kısma zamanla ilave edilmiş olan hisselerden oluşur. Terakki denilen bu ilave gelirler, sipahinin oğluna aynı görevleri sürdürmesi kaydı ile miras bırakılırdı. Kılıça bir tımar sahibinin tayin edilmiş olması lazımdır. Bir kılıç yerine iki kişi tayin edilemez. Bu, her sancaktaki zihamet ve tımarların büyüklü küçüklü dağılış şeklinin ve kadro mevcutlarının aynı kalmasını temin için başvurulmuş bir çaredir. Klasik dönem Osmanlı devlet yapısında toprağın örgütlenmesinde tımar sistemini açıklayınız. Osmanlı devletinin toprak üzerinde örgütlenmesinde tımar sistemi dışında kalan faaliyetlerin gerektirdiği nakdi hazineye ulaştırmak için tımar sisteminin yanında bir de iltizam sistemi uygulanmıştır. İltizam sistemi, kanunların belirlemiş olduğu o, devlete ait bir gelirin belli şartlarla şahıslara ihale edilmesidir. Bu sistemde devlete ait bir gelir genellikle 3 yıllık bir süre için açık artırmaya çıkarılır. En yüksek bedeli verene devredilirdi. Bu ihaleyi kazanan kişiye mültezim denirdi. Vergilerin toplanma ve devlet hazinesine ulaştırma işlemini yürüten mültezim de bulunduğu o bölgede, vergiye konu olan işin yürütülmesinde vergi mükelleşeği üzerinde dirlik sahibinin yetkisine sahipti. Klasik Osmanlı merkezi örgütlenmesinde devşirme sistemi, Acemi Oğlanlık ve Enderun kurumları Osmanlı taşra sisteminin ana kaynakları olmuştur. Osmanlı kamu personeli sisteminde ilmiye seyşiye kalemiye arasında paylaşılan üçlü işlevsel ayrışma, taşra yönetimine de yansıtılmıştır. Beylerbeyi ve sancak beylerinden sipahiye değin askeri idari yetki ve sorumlulukları, adli idari yetki ve sorumluluğun kadıya, mali idari yetki ve sorumluluğun defterdara bırakılması ve bu işlevlere bir tür idari özellik verilerek, bir tür kontroller ve dengeler sistemi kurulmuştur. Beyin, kadı hükmü olmadan hiç kimseyi cezalandıramaması ile dengeli olarak, hükümlerinde bağımsız ve doğrudan padişaha bağlı olan kadı, beyin kuvveti olmadan hükmünü uygulatamaz. Buna göre, Osmanlı Devleti'nde askeri ve kazai idari birimlere ayrılan taşrada da EHLİ kadı kaza ile EHLİ örfü veya eyalet arasında bir görevler ayrımı uygulaması vardır. Nitekim 1. Selim kanunnamelerinde de sürekli kazı kadı marifeti ile sipahi marifetinden ayrı ayrı bahsedilmektedir. Böylece yönetimin adli ve örf kesimi merkezi hükümete bağlı fakat birbirinden bağımsızdır. Bu kesimler arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda konu doğrudan merkezi hükümete havale edilmektedir. Taşra yönetiminde, bey ile kadı arasında uygulanan bu güçler ayrımı, adil yönetimin de temeli sayılmaktadır. Asker 4. Ünite Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 95. Yumuşak G yumuşak G 3 ligden yetişen dirlik sahibi yöneticiler ile medreseden yetişen ve ayrı bir devlet işlevini temsil eden kadılar, işbirliği yapmak, birbirlerinin düzgün ve adil çalışmasını sağlamak zorundadırlar. Bütün kademelerdeki taşra görevlileri, merkezden uzak bölgelerde imtiyaz sahibi bir hanedanın oluşmasını engellemek amacıyla devlet görevine dönüşümlü olarak getirilmiştir. Taşradaki memurlar, memuriyetlerinde kısa bir süre için atanmışlardı. Genel olarak 3 yılda bir görev yerlerinin değiştirilmesi etkili bir merkezi denetim mekanizması olarak işlev görmüştür. Böylece merkezi otorite, bu görevlilerin yerel ailelerle ya da toplumsal güç odakları ile bütünleşip merkezi otoriteye karşı muhalefet yapmalarını engellemek istemiştir. Bu uygulama Osmanlı yönetim sisteminde adeta bir anayasal ilke gibidir. Bu sistem, tımar sahibi ile tımar arasında herhangi bir hukuki bağ kurulmasını da engellemiştir. Ancak yine de tımar sahiplerinin oğullarına, genellikle babalarınınkinden farklı bir bölgede tımar tahsis edilmesiyle bu sınıfın kendini bir şekilde yeniden üretebildiği görülmektedir. Genel olarak kul statüsü içinden yükselen düşünce yapıları, sarayda şekillendirilen ve dönüşümlü olarak atanan bu görevlilerin konumu 17. yüzyıldan itibaren önemli ölçüde değişecektir. Eyalet idari birimi eyaletler ve beylerbeylik askeri idari birim Fatih Kanunnamesine göre merkez teşkilatında görev alan mal defterdarlarının, nişancıların, 500 akçeli kadıların ve sancak beylerinin de beylerbeyi olması mümkündür. Beylerbeylik, özellikle Rumeli Beylerbeyliği, Divanlı Hümayun üyeliğinden Kubbe Altı Vezirliğine uzanan bir teş mekanizması içinde vezir-i azamlığa kadar yükselebilen bir niteliğe sahiptir. Eyaletlerin başında ehli seyften beylerbeyi bulunuyordu. Eyaletin en yüksek rütbeli yönetici sıfatı ile beylerbeyi, padişahın yürütme gücünü ve otoritesini taşrada temsil etmektedirler. Ya saraydan çıkma sistemi ile bu göreve tayin edilir ya da taşrada daha alt bir idari görevdeyken bu göreve tayin olunurdu. Beylerbeyi, Divanlı Hümayun'un küçük bir kopyası olan eyalet divanının başıydı. Beylerbeyi her şeyden önce eyaletindeki tımarlı sipahi ordusundan sorumludur. En önemli görevi kuvvetlerini hazırlayıp orduya katmaktır. Beylerbeyler daha önceki dönemlerde saray görevlileri arasından seçilirken, özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra devşirmeler arasından atanmaya başlamıştır. Acemi olanlar Ocağı ve Enderun Mektebi'nde yetişen kullar, Kapı Ağlığı ve Yeniçeri Ağlığından sonra taşraya çıktıklarında beylerbeyi oluyorlardı. Bir beylerbeyinin görevleri tayin beratında özetlenmektedir. Buna göre 15. yüzyılda vali sıfatıyla anılan beylerbeyler, sultanın yürütme gücünün temsilcileri olarak eyaletin bütün işlerinden sorumlu olurlar. Kadıların hükümlerini ve padişah 96 Türk İdare Tarihi Resim 4.7 Beylerbeyi 1576 Melchior Gökçek'in emirlerini uygulamaya koyarlardı. Beylerbeyi, görevli olduğu bölgeyi Beylerbeyi Divanı ile yönetirdi. Bu divan esas olarak tımar işleri, sipahilerle ilgili davalar ve halkın şikayetleriyle ilgilenirdi. Beylerbeyi bölgesinde güvenliği sağlamak, tımarlıların atanmaları ile belli bir miktara kadar tımarların tevcihi işlemlerini yürütmekle de görevli sayılmıştır. Riaya ile Sancakbeyi arasında bir anlaşmazlık çıkarsa hükümet merkezinin izni ile Beylerbeyi bu sorunu çözebilmekteydi. Eyaletin her sancağına doğrudan doğruya merkezden bir sancakbeyi atanırken, paşa sancağı olarak adlandırılan biri beylerbeyinin yönetimine bırakılmıştır. Beylerbeyi, bütün sancaklardaki tımarlı sipahilerin birinci derecedeki askeri şiş, sivil yönetim bakımından ise paşa sancağında sancakbeyidir. Gerektiğinde kadıda görüşmelere katılırdı. Eyalet birimi bu yönleriyle ülke yönetiminde merkezi idarenin küçük bir ölçeğiydi. Taşradaki en yüksek askeri idari birim olarak eyaletteki dirlikler dağıtılmasında tımarlı sipahiler beylerbeyinden tezkere alır, bu belge ile Divanlı Hümayun'a başvururlardı. Beylerbeylik makamı ayrıca Divanlı Hümayun'a müracaat etmeden önce müracaat edilecek en yüksek şikayet merciiydi. Beylerbeyi divanında eyaletin mufassal defterleri ve mücmel defterleri bulunurdu. Eğer beylerbeyi sancaklarına paşa sancağı gitmezlerse yerlerine buyuruldu adlı bir belge ile müteselim atarlardı. Müteselim, beylerbeyi adına sancağı yönetir, beylerbeylerine ait gelirleri toplayıp kendisine yollardı. Bölgede görev yapan kadılar, görev ve sorumluluklardaki adli ve örf işlevsel ayrışma dahilinde doğrudan merkezi yönetime karşı sorumludur ve kararlarında beylerbeyliğe bağlı değildir. Ayrıca bazı büyük şehirlerdeki Yeniçeri birliklerinin ağlarının da beylerbeyliklere bağlı olmadığı, beylerbeylerin Yeniçeri garnizonlarının bulunduğu kalelere asla giremedikleri bilinmektedir. Bu sınırlamalarda ve görev yerlerinin sık sık değişmesi gibi beylerbeylerin fazla güçlenmelerini ve bağımsız hale gelmelerini önlemeye yöneliktir. Osmanlı Devleti'nde eyaletler salyaneli ve salyanesiz olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Salyaneli yıllıklı eyaletlerde tımar sistemi uygulanma, vergiler yıllık olarak toplanırdı. Mısır, Habeş, Bağdat, Basra, Yemen, Tunus, Cezayir, Trablus salyaneli eyaletlerdendi. Salyanesiz, yıllıksız eyaletler tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Bu eyaletlerdeki topraklar has, zeamet ve tımar olarak ayrılmıştır. Merkeze yakın eyaletlerdir. Rumeli, Budin, Anadolu, Karaman, Dulkadir, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Halep, Şam, Trablus, Şam salyanesiz eyaletlerdendir. Sancak idari birimi sancaklar ve sancak beylik askeri idari birim ülke idaresinde eyaletin bir alt birimi sancaktır. Eyalet yönetiminde beylerbeyinin bulunduğu sancak, paşa sancağı adıyla anılırdı ve buraya ayrıca bir sancak beyi atanmazdı. Sancaktaki en üst dereceli yöneticisi sancak beyidir. Sancak beyinin atanması da beylerbeyi gibi yine doğrudan merkezden ve beylerbeyinin görevlerini sancak idari birimi ölçeğinde uygulamak üzere liyakate dikkate alınarak atanırdı. Sancak beyi idaresi altındaki bölgede güvenliği sağlama ve suçluları cezalandırma yetkileri ile donatılmıştı. Ayrıca sancağına gelen diğer devlet görevlilerine yardımcı olmak, merkezden gönderilen fermanlar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek, sınır sancağında ise komşu olduğu yabancı devletlerle ilişkilerin anlaşmalara uygun biçimde yürütülmesini sağlamakla da yükümlüydü. Kendisine ayrılan has geliri dışında serbest olmayan tımarlarda badihava ve cürmü cinayet ak 4. ünite Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 97 çelerinin hepsini ya da sipahi ile paylaşarak yarısını toplama, bazı sancaklarda ise çift resmini alma hakkına sahiptir. Sancak beyinin askeri ve siyasal otoritesinin bir yandan sancağının içinde bulunduğu beylerbeyliğe bağlı olması, diğer yandan da sancağında doğrudan merkezden emir alan kadı, gümrük, emini gibi memurların bulunması nedeniyle sınırlandırılmış olduğu söylenebilir. Sancak beylerinin belli bir sancakta uzun süre bırakılmadığı, genellikle 3 yıl içinde görev yerlerinin değiştirildiği görülmektedir. Beylerin bir görevden diğerine giderken fazla zaman kaybetmesini önlemek, sancakları ne de mümkün olabildiğince az bir süreyi yöneticisiz kalmalarını sağlamak için sancak beyleri çoğu zaman aynı beylerbeylik içinde ya da komşu beylerbeylikteki sancaklara atanmıştır. Böyle bir politika izlenmesinde beylerin belli bir genel bölgenin yönetimi hakkında yeterince deneyim kazanmaları düşüncesinin de etkili olduğu söylenebilir. Nitekim imparatorluğun sınır eyaletlerinde yerel bilgi, deneyim ve nüfuza duyulan gereksinim nedeniyle yerel askeri kökenli kişiler sancak beyliğine kadar yükseltilmiştir. Yine aynı nedenle bu tür görevliler kendi bölgelerinin dışına da çıkarılmamıştır. Merkezi yönetimin sancaklardaki işler konusunda sürekli olarak kadı ve sancak beyi ile haberleşmesi, beyler beylerinin sivil yetkilerinin çok az olduğunu göstermektedir. Bölgedeki bütün sancak beyi, kadılar ve diğer görevliler ile reaya üzerinde beyler beyinin genel bir otoritesi bulunmakla birlikte bu gücün çeşitli şekillerde sınırlandırıldığı görülmektedir. Padişahın isteği halinde hem yönetimde hem de seferlerde ayrı olarak görevlendirilebilen sancak beylerinin atamaları doğrudan merkezden yapılmaktadır. Sancaklarda asayiş, subaşı ve yasakçılar, asesler, kalenin korunması kale dizdarları tarafından yapılırdı. Kaza idari birimi kazalar ve kadılık, adli idari birim, hem adli hem de idari birimdir. Bundan dolayıdır ki Osmanlı yönetiminde kadıları ne hüküm bölgeleri demek olan kazalar oluşturulmuştu. Kazalar bir yönüyle kadıların yetki alanlarını belirlerken diğer yönüyle idari bir birim olma özelliği taşımaktadırlar. Şer'i ve hukuki hükümleri uygulayan, ayrıca devletin hükümlerini yerine getiren bir fonksiyona sahip olan hakimi şer'i, daha sonra ale ıtlak hakim denilen kadılar sultan tarafından beratla atanırlardı. Eyalet ve sancak idari birimlerinin yanında seyşi sınıfı ile birlikte kaza uygulaması ile yönetime katılarak icraatın hukuka uygunluğunu denetlerlerdi. 1555 yılında Habeş Beylerbeyliği kurulunca Beylerbeyi ile birlikte kadı da atanmıştır. Osmanlı Devleti'nde de kadı, genişleyen görevleriyle son Osmanlı çağına kadar en önemli taşra yöneticilerden biridir. Ele geçirilen bir bölgeye kadı atanması, o yerde Osmanlı Devlet düzeninin hüküm sürmekte olduğu anlamına gelmektedir. Kadının yargıçlık yönü ağır basmakla birlikte, mülki ve mali görevleri de bulunmaktadır. Kadı, öncelikle şeriat hükümleri ile kanunnameleri uygulayan bir yargı hakimidir. Bununla birlikte sultanın idari mali emirlerinin yerine getirilmesini gözetlemekle görevlidir ve yöneticilerin yasa dışı etkinliklerini derhal hükümete bildirmek yetkisine sahiptir. Sultanın emriyle bazen eyaletlere teftiş gezileri de yapabilmektedir. Osmanlı yönteminin omurgasını oluşturan kadılar, 15. 198 Türk idare tarihi yılda yükselerek sancak beyi ve beyler beyi olabilmişlerdir. Ülkede kadı sayısı sınırlı olduğundan kadılık görevi için tıpkı tımarlarda olduğu gibi büyük rekabet vardı. Bundan dolayıdır ki kadılık 2 yıla hatta zamanla daha kısa zamanlara indirilmiştir. Kadı, cami, vakıf gibi kurumların yönetim ve denetiminden, şehir yönetimi ve asayiş işlerine uzanan çeşitli alanlarda yetkiye sahiptir. Bir hukuk adamı ve şer'i hakim olarak kadı, doğrudan merkeze bağlı olup, yerel otoritelerden ve yöneticilerden bağımsızdır. Bu nedenle kadının amiri eyalet beylerbeyi veya sancakbeyi değil, kazaskerlik dairesidir. Anadolu ve Rumeli Kazaskeri, Türk İdare Tarihi, 22, No'lu bloğun sonu.